Merhabalar, Tarih 101 kanalına hoş geldiniz. Bu hafta yeni bir seriye başlayacağız. Portre adıyla tarihte yer alan, üzerine daha önce çok yazılıp çizilmemiş veya hakkında eksik, bölük pörçük bilgiler yer alan önemli şahsiyetleri mümkün olduğunca kısa ve öz şekilde ele alacağız. Serinin ilk bölümünde ise çok farklı title, yani unvanlarla tarihe geçen Şehzade Ömer Faruk Efendi ile başlıyoruz. İslam ve Osmanlı tarihinin son halifesi Abdülmecid Efendi'nin oğlu Şehzade Ömer Faruk. 27 Şubat 1898 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğunda dönemin en iyi hocalarından eğitim aldı. Dönemin ruhu itibariyle Enver Paşa 15 yaşının altındaki bütün şehzadelerin askeri eğitim almasını da istiyordu. Ihlamur Kasrı bu dönemde adeta şehzadegan işlevi görür hale geldi. Daha iyi bir eğitim almaları için şehzadelerin Avrupa'ya gönderilmesi kararlaştırıldı. Bu vesileyle Şehzade Ömer Faruk 11 yaşında hocası Salih Keramet Bey ile birlikte Viyana'da bulunan Terezianum Askeriye Okulu'na kaydoldu. Bu arada Salih Keramet Bey de ilginç bir şahsiyet. 1848'deki Macar İhtilali sırasında Osmanlı'ya sığınan Adolf Farkaş, ki bizdeki adı Macar Osman Paşa olarak geçer, Adolf Farkaş'ın kızı olan Nigar Hanım'ın oğludur kendisi. Nigar Hanım ise hem istibdat döneminin hem de ikinci meşruiyet döneminin önemli kadın şairlerinden birisidir. Salih Keramet Bey ise halifeliğin kaldırılmasıyla sürgün edilen Halife Abdülmecid ile birlikte İsviçre'ye gider. Daha sonraları yurda döner ve Robert Kolej'de öğretmenlik yapar. Annesinin adını soyadı olarak alan Salih Keramet Nigar 1987 yılında ülkemizde vefat etmiştir. Ömer Faruk Efendi ise Viyana'da geçirdiği birkaç yılda Almancasını geliştirdi. Buradaki eğitimin ardından Potsdam'da bulunan Prusya Harp Akademisi'nden Prusya subayı olarak mezun oldu. Yurt dışı eğitimi gördüğü yetmiyor gibi kültürümüzde pek bulunmayan şekilde yabancı bir orduda subay olarak görev almaya başlıyor. Tabii bu dönem Osmanlı'nın Almanya ve Avusturya-Macaristan'la yakın ilişkisini de göz ardı etmememiz gerekir. Harp Akademisi'nin ardından stajını Prusya Hassa Alayı'nda üsteğmen rütbesiyle yapar. 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı patlak verdi. Can Harbi'nde önce Galiçe cephesinde görev aldı. Ardından harbin en meşhur muharebelerinden birinde Verdun Muharebesi'nde görev alır. Burada şiddetli çarpışmalar içerisinde kaldı. Alman ordusunun başarısız olduğu bu muharebenin ardından Potsdam'a döndü ve Birinci Muhafız Piyade Alayı'nda görev aldı. Normalde bu alayda Prusya aristokrat ailelerinden çocuklar bulunuyordu. Fakat Ömer Faruk Efendi de bu alaya kabul edildi. Hatta Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in hazır bulunduğu geçit törenlerinde en ön sıralarda yürüdü. Onun gibi 1.85 boyunda başka kimse bu alayda bulunmuyordu. Bu alaya dahil olabilmek için 1.95 gibi bir boy şartı aranıyor. Osmanlı hanedanında olunca böyle küçük iltimaslar da geçilebiliyor. Ayrıca savaştaki hizmetlerinden dolayı Kaiser Wilhelm tarafından kendisine Kızıl Kartal ve Demir Haç nişanları takdim edildi. Birinci Dünya Savaşı'nın son döneminde gerçekleşen Şehzade Vahdettin'in Almanya gezisine de eşlik etti. Heyetin içerisinde yer aldı. Genç subay Mustafa Kemal'le de bu ziyaret sırasında tanıştı. 1918 yılında hem Almanya hem de Osmanlı savaşı daha fazla devam ettiremeyeceklerini anlayınca ateşkes istedi ve savaş sona erdi. Ömer Faruk Efendi'nin debdebeli Avrupa macerası da bu şekilde sona ermiş oldu. Bu dönemdeki bir Osmanlı hanedan mensubu için baktığımızda çok maceralı bir 8-10 yıl geçirdiğini de söylememiz gerekir. Mütareke dönemi İstanbul'un da Fenerbahçe Kulübü'nün başkanlığına seçilir. Bu görevi 1919 yılından halifeliğin kaldırıldığı 1924 yılına kadar 5 yıl devam ettirecektir. Mütareke döneminde kabus günlerinin başladığı, İzmir'in işgal edildiği ve Anadolu'nun 1001 tehditle karşı karşıya kaldığı dönemde Ömer Faruk Efendi İsviçre Alplerinde Rıza Tevfik'in ifadesiyle yaz tatili yapmaktaydı. Bu durumda aslında bize hanedan zihniyetini de biraz göstermekte. Yani ülkenin durumundan bağımsız şekilde bir yaz tatili gerçekleştiriliyor. Tatilden döndüğünde ise o güne kadar pek rastlanmamış bir evlilik yapar Ömer Faruk. Hanedan içerisinde evlenme geleneği bulunmayan Osmanlı geleneğinin aksine Vahdettin'in kızı ve aynı zamanda kendisinin kuzeni olan Sabiha Sultan ile Topkapı Sarayı'da evlenir. Sabiha Sultan aynı zamanda genç Mustafa Kemal'in de evlilik için teklifte bulunduğu bir sultandı. Çanakkale muharebelerinin ardından sükse yapmış bir subay olarak üçüncü kişiler aracılığıyla sultana teklif gönderir. O dönemlerde başarılı subayların saraya damat olması da popüler bir olaydı. Yıllar sonra Sabiha Sultan bu ilgiden hoşlandığını, fakat bu dönemlerde Ömer Faruk Efendi'ye aşık olduğunu ve bir kumandan ile sağlıklı bir aile hayatı yürütülemeyeceğini Enver Paşa ile Naci Sultan örneği üzerinden açıklar. Hikayenin bir diğer boyutuna geçiyoruz şimdi. Ömer Faruk Efendi ve Milli Mücadele. Kurtuluş Savaşı ile ilişkisini anlamak için son halife Abdülmecid Efendi'yi de anmamız gerekiyor. Abdülmecid Efendi İstanbul'un topyekün teslimiyetçi tutumuna karşı olan bir hanedan mensubuydu. Hatta bu konuda savaşın sonunda padişah olan Vahdettin'i alenen eleştirdiği de biliniyor. Özellikle damat Ferit'e duyduğu güven yüzünden kendisine bayağı bir kızgın olduğu söylenir. Kuvayi Milli Hareketi ile İstanbul'un yakın temas etmesini, halkla payitahtın arasında mesafe olmaması gerektiğini dile getirir. O kadar ki Sultanahmet mitingini yakın bir yerden aracıyla takip eder. Buradaki gençlere hitaben Osmanlı lügatında yeis ve nevmidiyi sileriz. Yerine azim ve metanet yazınız. Ben sizin gibi mektepli gençlerden çok ümitliyim. Yaşasın Osmanlılar, yaşasın genç mektepliler sözleriyle coşkulu bir konuşmada yapmıştır. Buradaki bahsedilen yeis ve nevmidi karamsarlık ve ümitsizlik manasına geliyor. İşte olumlu tutumu hazırlık sürecinde zor günlerin ardından bulunduğu konuğu daha da güçlendirmek isteyen milli mücadelenin de dikkatini çeker. TBMM'nin açılışından kısa bir süre sonra Mustafa Kemal Abdülmecid'i İstiklal Mücadelesi için Ankara'ya hareketin başına davet eder. Muhtemelen burada düşünülen milli mücadeleye hanedanı dahil edip daha da meşru hale getirmekti. Fakat Ankara'da ne sıfat kazanacağı tam da net değil. Halife vekili mi olacaktı, yoksa padişah mı olacaktı, yoksa farklı bir unvan mı kullanacaktı, bu da tam olarak bilinmiyor. Ancak Abdülmecid burada tabiri caizse sağlama oynar ve bu teklifi reddeder. Belki de birçokları gibi bu mücadelenin bir sonuç verebileceğini düşünmüyordu. Fakat Ankara kuvvetle muhtemele karşı, olmaz, yapılamaz diyenlere karşı mücadeleye başladı ve zaferin ilk adımlarını attı. İşte Ömer Faruk Efendi bugünlerde 1921 Nisan'ında milli mücadeleye katılma girişiminde bulundu. Asım Gündüz aracılığıyla yapılan bu girişimde Asım Bey, babasını getiremedik, bari oğlunu gönderelim düşüncesiyle Ankara'nın onayını almadan şehzadeyi yola çıkarır. Remo adlı yabancı bir vapurla gizli bir şekilde İnebolu'ya gelen şehzade buradan Ankara'ya bir telgraf çeker. Askeri ve vatani görevim için geldim diyen şehzade ertesi gün gelen telgrafla şok olur. Mustafa Kemal kendisi gibi yüksek bir zatın Anadolu'yu şereflendirdiğini ancak Ankara'ya gelemeyeceğini, şu an için yapılacak en hayırlı işin İstanbul'a dönmesi olduğunu bildirir. 1920 Nisan ile 1921 Nisan arasında çok sular akmıştır. Kurtuluş Savaşı başlamış, doğuda Ermeniler mağlup edilmiş, batıda ise İnönü muharebeleri kazanılmıştır. Ankara artık daha özgüvenli ve halktan kabul görür haldedir. Sıfır noktasındayken gelmeyen hanedan, zaferlerin ardından Ankara'ya göz kırpınca bu sefer Ankara'dan ret yemiştir. Ömer Efendi cevaben, beni bir nefer gibi doğrudan cepheye sevk edebilirsiniz. Hiçbir siyasi beklentim yok dese de Mustafa Kemal'den cevap gelmez. Kemal Paşa aylar sonra bu durum hakkında açıklama yapar. Şahsen kendisini tanırım. Buraya halife ve padişah olma gayesiyle gelmek istiyordu. Böyle bir şey zaten olamazdı. Birçok karışıklığa da sebep olacaktı. Ona demişler ki gider gitmez emri vaki yaparsın. Millet her şeyi unutur, sizi de davul zurnayla padişah ilan eder. Buna güvenip benim onayımı almadan gelmiştir. Hatta İnebolu'ya geldiğinde derhal İstanbul'a haber vermiştir. Bu da resmen padişah ve halifenin onayıyla geldiğini göstermekte şeklinde bir açıklama yapar. Efendim bu konu hakkında net bir kanıya varmak mümkün değil. İleriki yıllarda Ömer Faruk Efendi bunun öyle olmadığını anlatmıştır. Ancak babasıyla aynı konakta kalırken kimseden icazet almadan veya haber vermeden böyle bir yola çıkması da pek mümkün değil. Yani biraz gri bir alan var. Engebeli ve zorlu dönemlerin ardından milli mücadele başarıya ulaşır. Askeri safa sonuçlanır. Artık masaya oturma vakti gelir ve bu mücadeleyi başlatanların katline ferman veren padişah ve teslimiyetçiler hiç utanmadan seslerini çıkartmaya başlar. Ahval ve şeraitin uygun olduğunu gören Mustafa Kemal, İstanbul'un veziri için, padişah için hamleyi yapar. 1 Kasım 1922'de saltanatla hilafet birbirinden ayrılır ve saltanat lağvedilir. Hilafet makamına ise mücadelenin başında yakınlık gösteren Abdülmecid Efendi gelir. Fakat Abdülmecid Efendi'nin halifelik makamında tutum ve davranışları da Ankara'da rahatsızlık uyandırır. Fatih'in sarığı gibi sarık sarmak ister. Mustafa Kemal ise redingot olarak bilinen, bu İngilizce'deki riding coat yani at sürerken giyilen ceketlerden, Fransızca'dan redingot şeklinde bize geliyor. Bu redingot kıyafeti giyebileceğini söyler. Cuma günleri selamlığa çıkmak, farklı ünvanlar kullanmak ve benzeri hareketlerde bulunmak isteyince makam ciddi manada tartışmaya açılır. Bir diğer taraftan da Cumhuriyet'in ilanıyla yeni rejim muhalifleri Abdülmecid etrafında kümelenince düğmeye basılır ve 3 Mart 1924 günü hilafet makamı kaldırılır. Böylece artık vezirin yanında şah da düşer, mat olur. Bu karar Ömer Faruk Efendi için de dönüm noktası olmuştur. hilafetin kaldırılmasıyla birlikte hanedan için yurt dışına zorunlu ikamet yani sürgün kararı verilir. Bu noktada ülkemizi eleştirenler çok fazla var maalesef. Birçoğu saçmalıktan öteye de geçemiyor. Neden yurt dışına gönderildiler, niye kovdular şeklinde hümanist görünen fakat fırsatını bulsak kendi gibi düşünmeyeni 26 parçaya bölecek tatlı su hanedancılarına bir önerim var. Dönemin emsallerine baksınlar lütfen. Mesela Romanov hanedanına neler olduğunu inceleyerek başlayabilirler. 1924 yılında hilafetin kaldırılmasıyla birlikte ülkede yeni rejim oturabildi. Ancak bu sürgün birçok acı hikayeyi de ortaya çıkardı. Şehzade Ömer Faruk Efendi babası Abdülmecit ile birlikte İsviçre'nin Lozan kentine gitti. Son halife İsviçre'ye girmek istediğinde İsviçre kanunlarına göre çok eşli kişilerin ülkeye girişi yasaktı. Bu yüzden bir süre bekletildi. Çok geçmeden kabul edildi ve bir süre burada yaşadı. Lozan'a gitmesi de kaderin bir cilvesi midir bilinmez. Yeni Türkiye'nin imzalarının atıldığı Lozan, 6 ay aranın ardından eski Türkiye'yi misafir ediyordu. Lozan'da geçirilen kısa sürenin ardından halife ve ailesi Fransa'nın Nice kentine geçti. Burada toplanan yardımlarla geçinmeye çalıştı aile. 1931'de Ömer Faruk'un kız kardeşi Düri Şehbar Sultan Haydarabad Nizamı'nın oğlu 7. Azamcah ile evlenince ailenin durumu birazcık toparlandı. Abdülmecit 1938 yılında Nis'ten Paris'e nakledilince Ömer Faruk Efendi kendi yolunu çizmeye karar verdi ve ailesiyle birlikte Mısır'a göçtü. İkinci Dünya Savaşı çıkınca aile bir kez daha ekonomik bunalıma girdi. Bu da yetmezmiş gibi savaş Kuzey Afrika'ya uzanınca İngilizler Ömer Faruk Efendi'nin eski Alman subayı olması sebebiyle işbirliği yapabileceğini düşündü. Bu ihtimalin korkusuyla 2 yıllık bir göz hapsine aldılar Ömer Faruk'u. Almanlar bütün cephelerde yenilene kadar aile büyük sıkıntılar yaşadı. Savaşın ardından çeşitli sorunlardan dolayı evlilikleri yürümedi ve Sabiha Sultan'la boşandılar. Daha da ilginç bir şekilde bu sefer amcası Yusuf İzzettin Efendi'nin kızı Merişah Sultan'la evlendi. Bu evlilik hanedan mensupları ve eşrafı tarafından çok ayıplandı. İlerleyen yaşlarında iyice ekonomik zorluk yaşamaya başlayan Ömer Faruk Efendi'nin elinde avucunda bulunan eşyaları satarak son yıllarını yaşadığı anlatılır. Hayatının son döneminde Fenerbahçe'den aldığı bir mektubu tarihçi İsmail Hamid Danışmende şu şekilde anlatıyordu. Geçen gün yine mektup yazmakla meşgul idim. Postacı geldi. Büyükçe bir zarf uzattı. Üstünde Fenerbahçe Spor Kulübü'nü görünce çok şaşırdım. Mektubu okuyunca büsbütün hayretlere düştüm. Kulübün yeni müdürü sabık reislerinin resmini istiyor salonlarına tezgin için. 40 ve küsür senedir böyle bir alaka görmediğimden şaşırdım. Müteassis oldum, müteessir oldum ve gözlerimden yaşlar boşandı. Yeni ve eski bir resmimi, kulüp azaları ile çıkmış bir eski resmi ve göstermiş oldukları alaka dolayısıyla teşekkürlerimi yazdım ve gönderdim. Yeni reisin ismi de Faruk olduğundan adaşlık hasebiyle bir sempati duymuş olacak. Bana gönderdikleri kulübün resmi ve işareti ve arkasına yazdıkları beni çok müteassis etti. Kulüp erkanı eski reislerine hürmetlerini sunarlar. Şimdi resim çerçeveye geçmiş yanımda duruyor. Muhterem beyefendi diye yazdıkları hataya dikkat bile etmedim. Çünkü bilmediklerinden. Bundan birkaç sene evvel biri bana yine beyefendi diye hitap edince affedersiniz beyefendi değilim. Öyle olmuş olsaydım memleketimden çıkarılmazdım. Bana çok pahalıya mal olan el kabımdan vazgeçmeyin. Pek rica ederim demiştim. Bunu size gülün diye yazıyorum. Gülmeyi bile unutmak üzere olduğumdan unutmamaya uğraşıyorum. Bunu da gülün diye yazıyorum. Ömer Faruk bin Abdülmecit el Osman bu satırları yazdıktan 3 yıl sonra 1969 yılında Kahire'de vefat etti. Adını bu şekilde yazıyordu. Osmanoğlu soyadını o dönemde hanedandan bazı kimselerin tabiri caizse hava atmak için kullandığını düşünüyordu. Osmanlı soyundan Abdülmecidoğlu Ömer Faruk şeklinde tanımlıyordu kendini. 70'li yıllarda sessizce defnetmek şartıyla naaşı ülkemize getirildi ve 2. Mahmut Türbesi'nde defnedildi. Sessizce. Allah rahmet eylesin. Bugün portre serimizin ilk bölümünün sonuna geldik. Beğendiyseniz Apple cihazlar üzerinden puanlamayı unutmayın lütfen. Maalesef Android cihazlara puanlama seçeneği koymamışlar. Garibanın yüzü burada da gülmüyor. Eleştirmek isterseniz de her sosyal medya platformundan hunharca yazmayı unutmayın. Görüş ve önerilerinizi bekliyorum. İyi haftalar dilerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.